Ayrım 17, liste, Timur Soykan, sayfa 156. Fevzi isimleri defterinden okudu. Salim Gürpınar son 10 gündeki cevapsız çağrılardan 3'ü ona ait. Hakan Durmaz'ın kendi adına kayıtlı telefonunu aramış. Bir yıllık kayıtlara göre de maktul kendi adına kayıtlı telefonundan en sık onunla görüşmüş. Ev arkadaşı teşkilatta görevli, organize şube müdür yardımcısı Yurttaş Karaaslan ve kaçakçılık şubede görevli, başkomiser Mücahit Metinoğlu'yla son bir yıl içinde ayda bir iki kez telefonla görüşmüş. Son cevapsız çağrılardan ikisi Yurttaş Bey'e, ikisi de Mücahit Bey'e kayıtlı telefonlardan. Onları geri aramış görüşmüş. Bir yıllık kayıtta istihbarat, organize şubeden polis memurları, komiserlerle de görüşmeleri var. Ama bu görüşmeler düzensiz ve dikkat çekici sıklıkta görüştüğü biri yok. Fevzi burnunun üzerine düşen gözlüğü yine düzeltip altı polisin ismini tek tek okurken Çavlan o ismi söyleyip söylemeyeceğini merak ediyordu. Genç komiser gözlerini defterinden kaldırmadan sadakatini ortaya koydu. İlhan Yakupoğlu onunla haftada bir telefonla görüşmüş. Baz sinyallerinden onun evine gittiği ve orada neredeyse her hafta bir gün kaldığı anlaşılıyor. Ruh'tan bahsederken beyaz teninde yanaklarının kızarmasını engelleyememiş, isim ve kelimeler dudaklarından sanki güçlükle dökülmüştü. Ya cemaate ihanet ettiğini düşünüyor ya da teşkilata bağlılığını sergilemek için bu rolü oynuyordu. Ancak üç ismi de vererek Çavlan'ın sadakat sınavından geçmişti. Hakan'ın bilgisayarıyla ilgili raporu karıştırıyor gibi yaparken Fevzi'ye şüphesini ve gözünün üzerinde olduğunu hissettirmeye karar verdi. Bu kendisinden bilgi saklanmasına karşı alınmış bir tedbir kadar Yenikapı sahilinde karşısında dikilen Abdullah'tan, MOBESE kayıtlarını silenlerden ve şubeye gelene kadar üzerlerinde dönen helikopterden de aldığı bir intikamdı. Görüşme kayıtlarının olduğu CD'nin kopyasını Onur'a bırak. Odadan çıkmak için kapıyı açan genç polis yüzünü döndü. Kaşları öylesine hüzünle bükülmüş, dudakları konuşup konuşmamak arasında o kadar kararsızdı ki, Çavlan savunmaya geçeceğini zannetti. Cennetin yolunu açtığını düşündü, cemaatinin siyasi hesaplarla kendisini sürüklediği çıkmaz karşıda şaşkın ve korku içinde görünüyordu. Dillendirilmemiş ithama karşı savunmaya geçmekten vazgeçip emredersiniz dedi ve gitti. Çavlan masasının üzerine yığılmış raporlarla boğuştuktan sonra ajandasına köşkte titizlikle yürütülen soruşturmanın sonucunun koca bir sıfır olduğunu not aldı. Köşktekilerin uzun isim listesinde parmağını sonuna kadar gezdirdi. Katilin bu isimlerden biri olduğuna emindi ve o isme gidecek tek ipucuna bile ulaşamamıştı. Yüzündeki yarayı okşarken dev bir labirent içinde katile gidebilecek her yolu denediğini ve biri dışında hepsinin çıkmaz olduğunu düşündü. Geriye kalan tek yol küçük bir fotokopi fişiyle ulaştığı isimdi ve büyük harflerle ajandasına onu yazdı. Deniz Yıldız. Serdar odasına girdiğinde tedirgin olduğu dar alnında biriken terlerden ve kukla çenesinin dehşetle bükülmesinden belliydi. Çavlan, Mert, Onur ve Cem'i çağırmasını söylediğinde haddini aşma pahasına biraz yalnız konuşabilir miyiz diye sordu. Çavlar başını sallayıp olur verince kayıtlar siliniyor, çok karanlık işler dönüyor ve bunların kim olduğunu hepimiz biliyoruz dedi. Çavlan koltuğuna yaslanırken onun kapıldığı paniğe anlayış göstermedi, kim diye sordu. Briyantinle parlayan kara saçlarını iki eliyle geriye bastırdıktan sonra kafasını çevirdi ve bakışları Fevzi'yi işaret ederek cemaat diye fısıldadı. Büyük iddiasına esaslı bir destek ya da sert bir tepki beklerken amiri onları çağır beraber konuşalım dedi. Onur ve Mert masanın yanındaki üçlü koltuğa otururken Serdar'la Cem masanın karşısındaki sandalyelerde yerlerini almıştı. Çavlan soruşturmanın büyük sırrını MOBESE'de görevli elemanlarına da anlattı. Bu sırrın kendileriyle paylaşılmasından gurur duyan iki polis birkaç dakika sonra can korkusuna kapılacaktı. Çavlan Mobese merkezinde Cem için de bir bilgisayar ayarlanacağını söyledikten sonra Hakan'ın son 10 güne ait fişlerinden aldığı notları uzattı. Birkaç dakika önce aktif görev için can atan Cem, devlet içindeki bir savaşın içine düşmenin korkusuyla sessiz ve düşünceliydi. Çavlan Cem'e talimatlarını sıraladı. Sen burada yazan adres ve saatlerde Hakan'ın mobese görüntülerini, gittiği yönleri tespit edeceksin. Not almasını söyleyip Hakan'ın öldürülmesinden sonra arandığı ankesörlü telefonunun bilgilerini verdi. Mobeselerin burayı görüp görmediğini araştırmasını istedi. Deniz'in vesikalığının olduğu formu ve evinden aldıkları fotoğrafını masanın üzerinde Serdar'a doğru iterken ''Bu kızı bulmamız çok önemli. Mobese'de yok ettikleri bu kızın görüntüsü, bizde olmayan görüntü onlarda var.'' dedi. Çavlan Onur'a bakarak Serdar'la konuşmaya devam etti. Onur sana kızın çantasının göründüğü bir kayıt verecek. Beyazıt'ta üniversitenin civarında ve Kadıköy Yeldeğirmeni çevresindeki mobeselerde onu aramanı istiyorum. Ben talimat verinceye kadar oradan ayrılmayacaksınız. Bunun samanlıkta iğne aramaktan farksız olduğunu hepsi biliyordu. Çavlan önemli bir bilgi yakalandığında cep telefonundan konuşulmaması talimatı verdiğinde küçük odaya 5 polisin karamsarlığı çöktü. Hepsi devletin her biriminde, hatta kendi içlerinde bile olan cemaatle yarışmalarının imkansız olduğunu düşünüyordu. Cem kapıyı açmışken Çavlan baştan yenik olduklarını düşündükleri bu halden çıkmanın zaruri olduğunu anladı. Mobese'nin müdürü yarın başbakanın talimatıyla görevinden alınacak. Size herhangi bir zorluk çıkarmaları halinde hemen bunu yapanın kimlik bilgilerini alıp bana bildireceksiniz diye yalan söyledi. Gerçekleştirilebileceğinden emin olmadığı bir vaat vermiş ve bunun doğru bir hamle olduğunu komiserlerinin yüzlerinde görmüştü. Ayrıca mobese kayıtlarının yok edilmesinin bedelinin ödetilmesi önlerini de açardı, bundan şüphesi yoktu. Askıya astığı ceketinin cebinden kriptolu telefonu almak için uzanmışken Onur kapıyı aralayarak düşmanın şımarık cüretiyle yaptığı yeni hamleyi söyledi. Ali aradı. Onlardan önce birileri Deniz'le Funda'nın evine girmiş, kapıyı kırmışlar, ev darmadağınmış. Evi korumaya almadan terk etmesi ancak bir amatörün yapacağı büyük bir hataydı. İçine çöken umutsuzluk kurumuş dallara çevirmişti damarlarını. Yenilginin ağırlığı bütün enerjisini yutuyordu. Funda'ya gereğinden fazla güvenerek listenin evde olmadığına kanaat getirmişti. Gri metalik araba, beyaz helikopter, meydanların ortasında bayrak gönderi gibi yükselen mobese kameraları zihninde dolanırken cemaati denize kendilerinin götürdüğünü düşünüyordu Çavlan. En büyük kozunu iyi kullanamamıştı. Onur beklenen bir haberi almışçasına kayıtsız görünen amiri garip telefondan kafasını kaldırmayınca gitmek için davrandı. Kapıyı kapatmak üzereyken Çavlan'ın sesi duyuldu. Bizimkiler de iyice arasın evi. Ali, ankesörlü telefonun orada güvenlik kamerası olup olmadığına baksın. Sonra eve dönsün, orada beklesin. Telefonun arama tuşuna basarken Mitchie'ye adresi vermemenin pişmanlığı da kıvranıyordu. Telefonu bu kez selamsız açan Yaşar'ın sesi öfkeliydi. Evi bana söyleseydin onları oraya sokmazdım. Pişmanlığın ezikliği de bir süre sessiz kaldı Çavlan. MİT bölge müdürü alttan alıyor ve lütufta bulunuyor gibi, merak etme, evde hiçbir şey bulamadılar. Telefon konuşmalarını dinledik ama artık Deniz'i biliyorlar. Sen bu ev olayını kimseye anlatma, rapor etme, ben de söylemeyeceğim. Müsteşarın başbakanın kulağına gitmesin dedi. Büyük bir iyilik yapıyormuş gibi konuşan adamın amirlik taslaması Çavlan'ı kızdırmıştı. Senin operasyonel yetkin yok. Bu soruşturmanın amiri benim, senden alacağım desteğin sınırlarını başbakan çizdi zaten diyerek yetkisini aşarak soruşturmayı avucunun içine almaya çalışan adama haddini bildirdi. Bu kez sessizliğe gömülen Yaşar'dı. Böylesi bir meydan okuma beklemiyordu. Bunu yüz yüze konuşalım dedi. Ardından müsteşarımız ve başbakan da toplantıya girmek üzereyim. Acil bir durum varsa hemen söyle diyerek güç gösterisi yaptı. Çablan yeniden sınırını çizdiği ortaklıklarında el yükseltti. MOBESE müdürünün yarın görevden alınması soruşturmanın önünü açar. Onlara bir gözdağı vermezsek daha fazla üzerimize gelecekler. Bir komiserimi daha orada görevlendirmemiz gerekiyor. Yaşar tamam derken sesi yankılanıyor, mermer zemindeki adımlarının da sesi duyuluyordu. Devletin gösterişli mekanına yürüdüğünü anlamıştı Çavlan. Yaşar Bey buyurun diyen bir görevlinin sesi Çavlan'a kadar gelmişti ve istihbaratçı gösterişli kapının önünde başbakan ve MİT müsteşarının da duyduğunu bilerek tamam Çavlan hemen iletiyorum dedi. 11. Bölüm. Hikmet Yenikapı'da cemaatin yolunu kesip Çavlan ve ekibinin uzaklaşmasını sağlarken sonuçlarını hesaplamadan bir savaşın içine girmişti. Bu aslında karakterinin en belirgin özelliğiydi. Pek düşünmez duygularıyla, ki bu genellikle öfke olur, hareket ederdi. Bedelini defalarca ödemesine, binlerce kez tövbe etmesine karşın bu mantıksız halinden kurtulamamıştı. İstihbarat şubeye döndüğünden beri de yaptıklarını ve sonuçlarını düşünüyordu. Gerçekten cemaat polis öldürecek kadar gözünü karartmış bir hainler ordusuna dönüşmüş olabilir miydi? Eğer onlar yapmadıysa neden listenin peşine böylesine cüretkarca düşmüşlerdi? Üstelik cemaatin örgüt şemasını deşifre edecek birini başka kim öldürmüş olabilirdi ki? Masasında ölüm kederinin sessizliğindeki büroda çalışan genç polisleri izlerken hemen hepsinin cemaatçi olduğuna emindi. Hepsinin kederi rol müydü? Meslektaşının katledilmesine göz yumacak kadar zalimleşmiş olabilirler miydi? Belki hiçbir şeyden haberleri yoktu, belki de cinayete rıza gösterecek kadar kölesi olmuşlardı örgütlerinin. Ne olursa olsun hepsinden nefret ediyordu. Üstelik bu yeni bir his değildi. Milliyetçi polislerin yerine bunların doldurulmasına yıllardır an be an tanık olmuştu. Sonunda 10 yıldır çalıştığı büroda yapayalnız bir polis eskisine dönüşmüştü ve şimdi sıra kendisine gelmişti. Hakan'ın üzerinde fotoğrafı ve karanfiller bulunan masasına baktığında keder değil korku hissediyordu. Tesbihini çevirip rahat görünmeye çalışırken en iyi ihtimalin sürgün, en kötü ihtimalin ise masasında siyah beyaz bir fotoğrafıyla karanfiller olduğunu düşündü. Şube müdürü Avni'nin cemaatçi olmadığından emindi. Ancak yıllardır onlarla iyi geçinmek için atmadığı takla kalmayan adamın böyle bir durumda kendisini kollamasını da hiç beklemiyordu. Çavlan'ın Deniz'i bulup listeyi alması tehdidi hemen sonlandırabilir ve emniyetteki çarklar değişirken bir kahraman olabilirdi. Hakan'ın masasındaki üniformalı vesikalık fotoğrafına bakınca kendinden de katillerin içine sızdığı teşkilattan da tiksindi. Bir elemanı şehit edilmişti ve o katillerden intikam almaktan çok canını kurtarma telaşına düşmüş bir korkaktı. Ayağa kalkıp Hakan'ın masasına yürüdü. Şehidin fotoğrafını eline alıp bakarken bürodaki bütün polislerin bu anı izlediğini ve hemen imamlarına bildireceklerini biliyordu. Artık geri dönüş olmayan bir yoldaydı ve bir bedel ödeyecekse bu da şanıyla olmalıydı. Tesbihini altın yüzüklü serçe parmağından sarkıtırken teknik takip büroya doğru yürüyordu. İçini cesaretle doldurmayı başarmış, vicdanı biraz olsun hafiflemişti. Formalite evrak desteleriyle boğuşarak masa başında geçen yıllardan sonra yeniden bir polis gibi hissetmişti. Bir alt kattaki emniyetin dinleme merkezine girmeye yetkisi olan az sayıdaki polisten biriydi ama herkesin içinde Kadir'in yanına gidemezdi. Bunları düşünürken talihi yardım etti. Son bir yılda iyice şişmanlamış boynu dev gibi bir gıdıdan ibaret Kadir, elinde ince belli bardakta çayla teknik bürodan çıktı. Banka kasasını andıran kalın çelik kapıyı kapatırken Hikmet'i fark etmişti. Her karşılaştıklarında emniyetin kralı oldukları günlerden kalma dostunu görmenin mutluluğu yüzünden okunurdu Kadir'in. Koca kafasındaki basık büyük burnu, kalın kaşları ve meşin kadar sert deliyle çirkin adam çocuk gibi şenlenirdi. Ama bu kez bol küfürlü şakalaşma yerine kederle yaklaştı. ''Başınız sağ olsun devrem, gencecik çocuk, yazık vallahi'' dedi. Kısa dertleşme sırasında Hikmet onu haberi bile olmadı, bir savaşa çekmekten başka çaresi olmadığına karar verdi. Ona anlatmak başını daha fazla belaya sokmaktan başka bir işe yaramazdı. Parçalanmış kağıt mendille derileri kalkmış burnunu silerken Hikmet'in sözleri yalan da değildi. Bu çocuğun öldürülmesine kafam çok takıldı be Kadir. Namus borcu oldu bana o polis katili orospu çocuğunun peşine düşmek. Kadir'e özlemini duydu. Gençlik zamanlarını hatırlattı Hikmet'in hali. Eskiden olduğu gibi deme dedi. Teşkilat evrak işlerinin içine gömmeden önce kabına sığmaz fişek gibi bir polisti Hikmet. Cinayet büroda 7 yıl beraber çalışmışlardı. Kocamış iki kurt arada birkaç tek atıp katil izi sürdükleri günlerce arabada uyudukları zamanları bıkmadan tekrar tekrar konuşurdu. Her gece muhabbetleri teşkilatın vefasızlığına ve yerlerini doldurup onların kızağa çekilmesine neden olan mektepli, yeni yetme polislere küfürlerle biterdi. Hikmet içki masasından evine giderken arkadaşı Kadir'e yapılan haksızlık içini kemirir, kendisine bahşedilen rütbeden utanırdı. Bir cinayet dosyası önüne geldi mi katili bulmadan gözüne uyku girmeyen polis, teknik takip bürosunun karanlık izbe odasına ölmeden gömülmüş, yıllardır evrak arşivliyordu. Şimdi Hikmet onun kapkara dalgalanan uzun kaşlarının altındaki gözlerinde gençliklerindeki heyecanı görüyordu. Bu yola baş koyuyoruz dese boynunu celladın baltasının altına uzatacak kadar deli bir yanı halen kalmıştı. Cemaate kafa tutacaklarını söylese bile isteğini yerine getirirdi. Ama bilmemesi belki onu güvende tutardı. Karanlık bir iş bu cinayet. Sana sonra anlatacağım. Bizi uzak tutmaya çalışıyorlar. Senden istediğim şu koca kulaklarını kabart, gözlerini dört aç. Hakan'ın öldürülmesiyle ilgili bir şey yakalarsan bana bir işaret çak. Kulağındaki kılları tırnaklarının ucuyla kopartarak onu dinleyen Kadir, hafiye zihninin körelmediğini, ''O karanlıkta cemaatçiler var değil mi?'' diyerek ortaya koydu. Hikmet evet dedikten sonra intikam şevkiyle devam etti Kadir. Karamsı mor dudaklarında cemaat polislerine küfürler fısıldarken ince belli bardağı kıracak gibi sıkıyordu. ''Onu da yaparım, silahı çek gel dersen dediğin yere de gelirim.'' dedi. Arkadaşı onurunu geçmişte bırakmış bir zavallı halinde emekli olmaktansa isyana katılacak kadar yiğitti. Kendi korkularından utanıyordu Hikmet. En kısa zamanda bütün öğrendiklerini onunla paylaşmaya karar vermişti. Şimdilik sadece ihtiyacı olanları söyledi. Deniz Yıldız diye solcu bir kız var. Rahmetli bu cinayeti aydınlatabilecek dosyayı ona vermiş. Cemaatçilerden önce bu kızı bulmamız, dosyayı almamız gerekiyor. Unutma, adı Deniz Yıldız. Çocuk kadar hevesli görünen Kadir'in tehlikenin büyüklüğünü anladığından emin olamadı ve çirkin suratında parlayan gözlerini, bakışlarını saplayarak ''Bu tehlikeli bir iş. Buradan devlet içinde büyük bir savaş başlayacak. Temkinli ol. Bir şey öğrenirsen bana akşam buluşuyor muyuz diye bir mesaj at. Hemen bizim katta merdivenlerde buluşuruz.'' diye tembihledi. Büyük savaş ve gizlilik bir tereddüt bile yaratmamıştı Kadir'de. Bardağındaki soğumuş çayı fondip yaptıktan sonra ''Merak etme Devrem, alim Allah hiç hissettirmeden her adımlarını görebilecek kadar yakınım onlara. Bir şey bulurlarsa hemen senin de haberin olacak. Ama ben de senden bir şey istiyorum. Karşılarına dikilme zamanı geldiğinde senin yanında olacağım.'' diyerek bu savaşta fedakarlığının bir sınırı olmayacağını gösterdi. ''Yemin billah'' dedi Hikmet, eski ortağının canlı gömüldüğü mezarın çelik kapısının manyetik kartıyla açışını ve içine girişini izledi. Artık çok acınasıydı anılarla avundukları halleri. Yıllar sonra nihayet baş aktörü oldukları yeni bir maceraya başlıyorlardı. Merdivenleri tırmanırken eve yeni aldıkları koltuk takımının taksitleri, mutfağı kırdırıp yeniden yaptırmaları, oğlanın dershane parası, cefakar eşinin büyük kızı nasıl evlendireceklerine dertlenmesi sızdı aklına. Emekliliğini yakarsa dımdızlak ortada kalacaklarını düşündü. Tıkalı burnuyla nefesi her zamankinden erken kesildi durdu. Merdiveni tırmanırken artık korkularının faydası olmadığını biliyordu. Yiğitlik böyle zamanlarda böyle olurdu. İstihbarat şubeye açılacak kapısını itmedi. Üst kata tırmanan basamaklara yöneldi. Her adımında yeni bir karaktere bürünüyordu merdiveni tırmanırken. Beşinci basamağa geldiğinde gözü kara, acımasız ve adaletli dedektif rolü üzerine tam oturmuştu. Kendini bildi bileli içinde bir tutkuydu oyunculuk. Gizli gizli işten kaçıp tiyatroya, sinemaya gittiğini, hayatın içinde gerçek sahnelerde kendi kendine oyunlar sergilediğini, karısı da çocukları da bilmez, sadece kader bilirdi. Ona da zil zurna sarhoş olduğu bir gece anlatmıştı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 164.